Küresel Analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, ana kumanda masasında ise sizlere sesimizi teknisyen Tolga Kökten iletiyor. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkürler, sağ olun. Siz de iyisiniz.
Hocam biz de iyiyiz. Hocam çok önemli bir gelişme oldu. Maalesef böyle seçim atmosferinde çok üzerinde durulmadı ama biz bu programda bunun üzerine durmak istiyoruz. Biliyorsunuz Afrin Cinneres'te DAEŞ'in dördüncü yani Irak ve Şam İslam Devleti olarak isimlendirildikten sonra Ebubekir el-Baghdadi'den sonraki süreçte dördüncü lideri Ebu Hüseyin el-Kureyşi MİT tarafından özel operasyonun etkisiz hale getirildi. Evet. Bu operasyonun hocam Anadolu Ajansı'nın verdiği detaylara göre 4 saatlik süren bir operasyon. Yani ilk 3 liderin de ABD tarafından öldürülmesinin yanında dördüncü liderin MİT tarafından etkisiz hale getirilmesi aslında son dönemde böyle MİT'in yükselişi vardı. Siz de takip ediyorsunuz, evet. Hem Irak ve Suriye sahasında. Yani inanılmaz bir ben istihbari başarı olarak görüyorum. Kesinlikle. Özellikle ele geçirmeye yönelik bir aslında hedefin çabada oldu. Vardı. Ancak işte. Ebu Hüseyin'in kendini patlatarak öldürdüğü ifade ediliyor. Burada hocam hem bu operasyonu hem de son dönemde böyle MİT markasının yükselişi de diyebileceğimiz bir yükseliş seyrediyoruz. İşte bugün de yine Irak'ta MLKP liderinin öldürüldüğü ifade ediliyor. SİHA operasyonuyla. Bu bağlamda nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, tabii Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu uluslararası kamuoyuyla paylaştı, açıkladı. Ebu Hüseyin el-Kureyşi, şu anda DAEŞ'in küresel lideri olarak konumlanmış bir isim. Çok önemli bir asetti, hedefteydi. Tüm dünya istihbarat örgütlerinin takibinde olan bir isim ama Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından tespit edildi ve başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Cinderes'te bir villada saklandığı anlaşıldı. Burada tabii ciddi bir saha istihbarat başarısıyla önce yeri tespit ediliyor. Uzun bir süre isim takip ediliyor ve yer değiştirme ihtimali ortaya çıkınca da operasyon kararı alınıyor. Öncelikle canlı tabii yakalanmak isteniyor ama kendisi Ebu Hüseyin el-Kureyşi intihar yeleğini patlatarak kendisini öldürüyor. Nihayetinde uluslararası kamuoyuyla dediğim gibi Erdoğan'ın ifadesiyle Türk İstihbaratı'nın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çok başarılı bir şekilde DAEŞ'e yönelik bir operasyonu. Hem Türkiye'nin ulusal güvenliği, hem Suriye, Irak'ın geleceği, hem de küresel anlamda dünyanın güvenliği için atılmış önemli bir adım oldu. Bu çok başarılı. Tabii seçim atmosferinde gerek Türkiye'de gerekse dünyada yeteri kadar yankı yapmadı. Batılı ülkeler özellikle görmezden gelme çabasındalar. Medyalarında belli bir yankı buldu ama Amerikalılar şu anda bu meselenin Türk hükümetine yazmasını, Milli İstihbarat Teşkilatı'na olumlu yazmasını engellemek için bu meseleyi kısmen de olsa görmezden gelme çabası içerisinde. Halbuki örgütle mücadelede çok önemli bir başarı elde edilmiş oldu. Aslında Türkiye yönelik hep bir DAEŞ'e yardım yapıyor. Suçlaması var biliyorsun. Burada temel amaç kendilerinin PKK'ya yaptıkları yardımı örtebilmek ve Türkiye'yi bu söylemle etkisiz hale getirebilmek. Yine yerel işbirlikçileri, FETÖ, PKK gibi unsurlar da hep buna yatırım yaptı. Halbuki Türkiye Fırat Kalkanı Harekatı'yla doğrudan DAEŞ'e hedef almış, yani sahada askeriyle doğrudan müdahale bulmuş ve ciddi anlamda binlerce kilometre karelik alanı, DAEŞ'in en önemli kontrol ettiği bölgeler, başta işte BAP kenti olmak üzere ki Dabuk bölgesi vesaire de içerisindeydi bunun. Yine Cinderes gibi birçok bölgelerde, Afrin'e kadar uzanan hatta DAEŞ'in etkili olduğunu biliyorduk. Bu bölgelere de DAEŞ temizlendi. Binlerce isim yine etkisiz hale getirildi. Önemli unsurları etkisiz hale getirildi ve terörle mücadelede ciddi bir başarı sağlanmıştı. İşte o noktadan sonra Türkiye'nin içerisine DAEŞ'in sızması da engellenmiş ve Türkiye'nin içerisinde de kalan son hücrelere operasyonlar yapılarak etkisiz hale getirilmekteydi. Hala DAEŞ'in belli bir varlığı Türkiye'de söz konusu olabilir ama büyük ölçekte etkisiz hale getirildi, minimize edilmiş bir örgüt konumunda ama küresel iddiaları hala var olan bir örgüt. Türkiye bugün Suriye'de özellikle çöl Badia dediğimiz bölgede etkili. PKK'nın orada yaptığı halka Araplara zulüm çerçevesinde hala varlık bulabilen bir örgüt. Irak'ta yine etnik mezhebi çatışmalardan yararlanarak işte Kerkük hattında yine Sünni bölgelerde belli çerçevede var olmaya çalışıyor. Kaostan besleniyor. İşte Afganistan'da yeniden Horasan vilayeti bağlamında etkinlik kurdu. Sina Yarımadası'ndaki varlığını devam ettiriyor. Afrika'da çeşitli bölgelerde özellikle Mali gibi bölgelerde etkinlik kurmaya çalışıyor. Yine Sahra Altı Afrika'da da var olan bir örgüt var. Dolayısıyla bununla mücadele etmek küresel terörle mücadele bağlamında çok önemliydi ve Milli İstihbarat Teşkilatı da bu küresel terör yapılanmasının liderini etkisiz hale getirerek dünya için çok büyük bir iş yaptı. Bunun gerçekten takdir edilmesi gerekiyor. Şimdi bu yükselen MİT markasından sen bahsettin. Gerçekten de Milli İstihbarat Teşkilatı tüm Türk vatandaşları için bir gurur kaynağına dönüştü. Çok caydırıcı, güçlü, operasyon yapabilen, Türkiye'nin düşmanlarını, terör unsurlarını elimine etmeyi başarabilen bir örgüt haline geldi. Burada tabii biraz geriye dönüp baktığımızda özellikle bu FETÖ'yle mücadele bağlamında işte tamamen milli unsurlardan teşkil eden bir örgüte dönüşmesi, ardından bu GES komutanlığının Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içerisine eklemlenmesi, çeşitli siyasi ve kanuni düzenlemeler yapılarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyon yetkisi kazanması, tabi Hakan Fidan liderliğinde istihbarat yapısının doğasının adım adım değiştirilmesi, yenilenmesi, yeni teknolojiyle iç içe geçirilmesi gibi atılan adımlar söz konusu oldu ve Milli İstihbarat Teşkilatı adım adım güçlenmeye, büyümeye başladı. Burada temelde özellikle 15 Temmuz darbe girişimine akabinde yeni güvenlik doktrini bağlamında MİT'e çok önemli görevler de verilmeye başlandı. Türkiye bu paradigma değişikliğiyle terör tehdidini kendine yönelik diğer düşmanca tavrı kaynağında yok etmeyi benimsedi ve sınır ötesi askeri harekatlar yaptı. Ama burada aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı da terör örgütlerinin liderlerini dekapitasyon dediğimiz bir yöntemle etkisiz hale getirmeye başladı. Bunun için özel ekipler oluşturuldu. Yine SİHA sistemleri gibi yüksek teknoloji savunma sanayi ürünleri Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içerisine entegre edilmiş ve doğrudan MİT kendi kurduğu ekiplerle Irak-Suriye hattında yine Türkiye'nin içerisinde zaman zaman PKK'nın lider kadrosunu bir strateji dahilinde etkili bir şekilde tasfiye etmeye başladı ve onlarca yüzlerce isim son gelen rakamlarda 500'den fazla PKK'nın orta ve üst düzey isminin MİT tarafından elimine edildiğini görüyoruz. İşte Diyar Garip gibi, Şengali gibi çok böyle yürütme kurulunun üyeleri de içerisine dahil alabileceğimiz. Yine saha komutanları ve pratik aktif operasyonel anlamda ciddi Türkiye yönelik terör faaliyetlerinde rolü olan isimler etkisiz hale getirildi. Ve bu bağlamda da lider kadronun artık hareket edemez hale geldiğini, bir tükenmişlik sendromu içerisine girdiğini gördük. İşte geçenlerde daha Duran Kalkan'ın yayınladığı bir videoda bizi devamlı listelere koymuşlar ve öldürüyorlar. İşte MİT'i Erdoğan kullanıyor. Devamlı öldürülüyoruz. Buna da kimse ses çıkarmıyor diye böyle bir serzenişte bulundu. Gerçekten de artık o sığındıkları mağaralardan dışarı çıkamayan, mobilize olamayan, örgütü yönetme noktasında, komuta kontrol noktasında ciddi zafiyet içerisine giren, moral motivasyonunu kaybetmiş ve devamlı ölüm tehdidi yaşayan unsurlara dönüştüler. Burada işte MİT'in rolü gerçekten çok önemli. Daha bu birkaç günde son 48 saate baktığımızda Suriye içerisinde yine başarılı bir SİHA operasyonu. Keza bugün yine Irak'ta Assos Dağı'nın eteklerinde yani Türkiye'ye 140 kilometre derinlikte Irak'ta Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin kontrol ettiği bölgede bir terör unsuru MLKP lideri etkisiz hale getirildi SİHA'yla. Tabii MLKP dediğimiz örgütte PKK ile birlikte sahada hareket eden ve Türkiye'ye karşı terör faaliyetlerinde bulunan bir yapılanmaydı ve onun liderine yönelik böyle başarılı bir operasyon
kırmızı
icra
listede aranıyormuş zaten.
Doğru hocam. Kırmızı listedeydi kendisi. Önemli bir isim, sözde bir lider. Onun etkisiz hale getirilmiş olması önemli. Bu anlamda o listelere çizik atılmaya devam ediyor. Tabii terörle mücadele de bir yandan devam ediyor. Bugün yine Mardin'den de bu anlamda önemli haberler geldi. Orada PKK'nın Mardin koluna yönelik bir operasyon başlatılmış ve yine bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini Sayın Süleyman Soylu İçişleri Bakanımız ortaya koydu. Türkiye şu anda terörle mücadelede ciddi anlamda tam saha baskı diyebileceğimiz bir strateji izliyor. Yani Türkiye'nin içerisinde artık örgüt neredeyse eylem yapamaz hale getirildi. Kırsaldaki terör unsuru sayısı 70'lere 80'lere kadar düşmüş durumda. Yine Suriye'de, Irak'ta sınır ötesi askeri harekatlarla alan hakimiyetinde sağlanacak şekilde bu operasyonlar devam ediyor. Ancak tabii PKK'nın tehdidi de bitmiş değil. Özellikle Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfuzu altında bir devlet kurma projeleri var. Buna yönelik ciddi bir yatırım söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'nin bu askeri mücadeleden vazgeçmesi anında PKK'nın orada yeniden güçlenmesi ve devlet kurma hayalinin yeniden yeşermesi anlamına gelir. Dolayısıyla Türkiye'nin bu tam saha pres dediğimiz terörle mücadeleye yönelik mevcut baskıyı hem konvansiyonel yöntemlerle hem de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonlarıyla devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum.
Hocam ben de bugün bir yazı yazdım. Hem DAEŞ liderinin öldürülmesi hem de böyle MİT markasının yükselişi adına. Evet. Orada da aslında böyle bir dizi haline getirdim. Yani MİT'in yaptıkları faaliyetleri, işte mesela Somali'de rehine kurtarılması, ne bileyim Azerbaycan, Libya'daki faaliyetler, ondan sonra
FETÖ
ile ilgili onların yurt dışından getirilmesi. İşte tabii. Irak ve Suriye sahasında sizin az önce ifade ettiğiniz gibi 500'ün üzerinde ismin etkisiz hale getirilmesi. Baktığınız zaman işte uluslararası diplomaside özellikle mesela Rusya ile yapılan görüşmelerde, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşmelerde diplomatik olarak da özellikle Türkiye'nin böyle çatışma bölgeleri diyebileceğimiz Irak, Suriye, işte Libya ve Azerbaycan gibi bölgelerde yani MİT'in de belli bir diplomasi geliştirdiğini görüyoruz.
Doğru,
burada ya mesela hatırlarsanız bu Somali'de bir rehine kurtarıldığı zaman işte hem İtalyan'dı zannedersem dünya basınında da çok geniş yankı olmuştu ve dünyadaki tüm istihbarat örgütlerinin ulaşamadığı noktada yani MİT'ten yardım,
yani hem
MİT'ten yardım istenilen
hem Somali'de birçok dünyada küresel çatışma bölgesinde başka ülkelerin vatandaşlarının kurtarılması,
evet,
ve onların ülkelerine sağ salim götürülmesi noktasında da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çok ciddi roller oynadığını.
Yani sadece böyle terörle mücadele olarak ele alınmasını işte ben o yüzden doğru bulmuyorum. Biraz daha açmak istedim o yüzden.
Mesela bir başlık da şu olabilir. İstihbarat karşı koyma operasyonları. Mesela
evet,
bu konuda da geçmişe nazaran çok başarılı şekilde Türkiye'de casusluk faaliyeti yapmaya çalışan
ya mesela Cemal Kaşıkçı cinayetinde olan şeyler, ondan sonra İran bazı istihbarat unsurlarının Türkiye'deki
Mossad, İran istihbaratının deşifre olması, evet, Türkiye'de tavsiye edilmesi konusunda da çok ciddi adımlar attı. Hatta El Cezire geçenlerde bir belgesel yayınlamıştı. Hı-hı. İzledim mi bilmiyorum. Orada bu Mossad'ın Filistinlileri işte Türkiye'de istihbarat yapmak için nasıl yönlendirmeye çalıştığı, MİT'in bunu tespit ettiği ve tuzaklama yaparak uzun bir süre yani o Mossad ajanlarını sanki işte ajan
hocam sanki böyle bir film sahnesi gibi etti. Yani film sahnesindeki ekipler gibi, yani MİT'in bir anlamda da hani böyle tabiri caizse bir anlamda eğlenmesi olarak da ifade edebiliriz. Yani
düşün,
gerçekten
zamanında işte Türkiye'nin NATO'ya üye olduğu bir dönemde Milli İstihbarat Teşkilat dediğimiz yapılanma aslında CIA tarafından kontrol edilen bir yapıydı.
Evet, hatta Hiram Abbas maaşlarının dahi
CIA tarafından ödendiğini maalesef söylüyordu. Yani Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, şu anda yerli ve milli bir unsur olan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın artık yabancı istihbarat faaliyetlerini Türkiye'de deşifre eden, elimine eden bir yapıya kavuşması. Daha öncesinde ise edilgen bir şekilde CIA gibi yabancı bir istihbarata hizmet eden bir konumdayken, işte bu güçlü siyasi irade ve yerli millileşmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu güçlü siyasi iradesi gerçekten çok belirleyici. Ama Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tabii Hakan Fidan'ın rolünü de asla
yaklaşık 15 sene falan oldu herhalde hocam.
Çok başarılı şekilde kurumu değiştirdi, dönüştürdü. Dünyada şu anda söz sahibi olan bir kurum haline getirdi. Gerçekten tüm emeği geçen o isimsiz kahramanlara da, kendini feda eden, yeri geldiğinde şehit olabilen, yaptığı çaba ve başarıların kamuoyu tarafından bilinmediği tabii görevleri gereği isimsiz kahramanlar var. Onları da her zaman anmalıyız diye düşünüyorum.
Ben de aynı kanaatteyim hocam. Yani bu özellikle yani son operasyon hani böyle adeta bir film sahnesi andırır gibi. Bu son görüntülerine de baktım. Anadolu Ajansı son bir video yayınlamış falan işte. Yani MİT şey yapmaya çalışmış, yani tamamen canlı olarak ele geçirmeye çalışmış. Ama anladığım kadarıyla orada artık bir direnme şeyini de kaybedince kendini patlatmış diğerleri gibi. Ve ondan sonra ama oradan muhtemelen birçok belgeyle geçirilmiştir diye
yani
düşünüyorum. Ki zaten onun arkasından
karargahı orası.
Hemen sözde komutanına yönelik de Aziz tarafında bir operasyon yapıldı. Hatta Soran'da bazı isimlerle yine çatışmalar vardı. Özellikle yani DAEŞ'in bu Türkiye'nin desteklediği Suriye geçici hükümetinin bulunduğu bölgelere yönelik bir çabası var. Onu bertaraf etme noktasında da böyle yerel kuvvetlerle Orada yine yerel işte polis teşkilatının veya işte Suriye Milli Ordusu unsurlarıyla birlikte gerçekleştirdiği operasyonlar da var. Bu da aslında Türkiye'nin böyle yerel müttefik edinme, onlarla birlikte çalışma. Bu da aslında Türkiye'nin yeni yeni test ettiği ve ciddi neticeler aldığı da bir
Tabii
süreç
Suriye
haline geldi.
sahası bu anlamda çok önemli. Aid Donut birlikte savaş dediğimiz bir konsepti geliştirdi Türkiye. Bu anlamda Suriye muhalif ordusunu bir vekil unsuru olarak sadece görmüyor. Birlikte de savaşıyor, birlikte şehit veriliyor. Burada özellikle PKK'ya karşı mücadelede de yine rejim unsurlarına karşı
Son mesela
bölgenin korunması açısından da çok önemli.
Telabiyat'ta işte hocam bu dün EYP patlaması sonucu
Maalesef şehitler verdik orada.
orada hem
Çok
Türk
üzücü bir
polisi
gelişme
hem
oldu.
de Suriye Milli Ordusu unsurlarından yerel polis güçlerinden şehitler verildi. Aslında bu hem bu Suriye Milli Ordusu ile birlikte konsept geliştirme ile birlikte bunun bir de Libya'ya var. Mesela Libya'da da orada meşru hükümetin unsurları ile birlikte yine çalışmaya başladı. İşte Azerbaycan ordusu ile birlikte
Doğru.
hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem de orada istihbari anlamda Azerbaycan'a yardım konusunda MIT'in faaliyetlerini biliyoruz. Yani ben böyle çeperi çok genişlettiğimizi ve giderek böyle başarı üstüne başarı görüyorum. MIT konusunda. İsterseniz bunu burada tamamlayıp en son terörle mücadele konusunda biraz daha bahsedip oradan
Yani
bitirebiliriz.
şu çok önemli. Türkiye artık büyük bir devlet. Yani bundan 15-20 yıl önce geriye dönüp baktığımızda işte sadece Yunanistan'la uğraşan, PKK'nın Türkiye içindeki eylemleri nasıl engellerim diye meselelere bakan küçük bir bölge ülkesi konumundaydı ama özellikle AK Parti iktidarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü siyasi iradesi ve paradigma değişiğiyle artık Türkiye bir önce bölge gücü ardından küresel bir aktör konumuna geldi. Bugün Somali'de devlet inşa eden, Katar'ına yönelik ablukayı kıran ve ona darbe gerçekleştirmesini engelleyen, orada askeri faaliyetlerde bulunan, Doğu Akdeniz'de geniş bir mavi vatan bölgesi ilan eden, Libya'nın bölünmesi ve parçalanmasını engelleyen, Trablus'un işgal edilmesini önleyen, orada asker bulunduran, işte 35-40 yıldır işgal altında olan Karabağ'ın kurtarılmasında rol üstlenen, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyan, DAEŞ'le PKK'yla bölgede mücadele eden, sınır ötesi askeri harekatlarla alan hakimiyeti oluşturup milyonlarca insanı nüfusu altına alan bir ülkeden bahsediyoruz. Yine Ukrayna Savaşı'nda şu anda Türkiye çok kilit bir rolde. Küresel gıda güvenliğinin kontrolünü elinde tutan bir ülke. Ve bunları başarırken çeşitli faktörler öne çıktı. Bir defa güçlü siyasi irade, bir niyet beyanı, dış politikada bir denge ve Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan bir anlayış. Türk ordusunun işte yeniden milli unsurlarla güçlendirilmesi, FETÖ'nün elimine edilmesi ve ardından da Türk savunma sanayi. Aslında bu Türk savunma sanayine bir başlık açmak gerekiyor. Türk savunma sanayinde gerçekten o kadar ileri bir noktaya geldik ki ben mesela dün Ankara'da, Kahramankazan'da TUSAŞ'ın kampüsündeydim. Orada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılımıyla yeni ürünler lansmanı yapıldı. Milli Muharip uçağımız ilk defa pistte taksi yürüyüşü yaptı ve Kaan ismini Devlet Bahçeli'nin adını koymasıyla aldı. Yine aynı platformda Anka 3 gibi işte düşük radar görüntüsü veren bir yeni SİHA sistemini görüyordunuz. Aksungur söz konusuydu. Ankalar vardı. Atak helikopterlerinin versiyonları. Gökbey'i aynı anda onlarca işte Türkiye'nin hayal bile edemeyeceği silah sistemlerini sadece TUSAŞ yapmıştı. Paralel bir şekilde Teknofest'te İstanbul'da birçok yeni silah sistemimiz, işte özellikle Bayraktar şirketinin Kızılelma gibi bir ürünü ki dünyada eşi benzeri olmayan bir gene platform ortaya koydu. Yani Türkiye savunma sanayinde
Hocam bir de TCG
inanılmaz bir
Anadolu'yla bunların
tabii daha birkaç
birleştirilmesi var
hafta
yani.
önce TCG Anadolu'nun lansmanı yapıldı. 140 bin kişi sadece TCG Anadolu'yu ziyaret etmiş. Yani Türk halkının da muhteşem bir şekilde gurur duyduğu ve destek verdiği bir süreçten bahsediyoruz. Yani AK Parti ile ilgili yapılan değerlendirmelerde geriye dönüp baktığımızda bu 20 yılda en başarılı olduğu alanlardan birisi kesinlikle savunma sanayi. Bugün milyarlarca dolarlık bir hacme ulaşmış durumda. Sadece 2022 yılında 4 milyar dolar geçen bir ihracattan bahsediyoruz. Özellikle SİHA teknolojisi ve ihracat alanı dünyada birinci sıraya gelmiş. Eşsiz bir ülke konumunda ki TCG Anadolu'da bir SİHA gemisi olarak ilk olacak dünyada. Bunun üzerinde işte TB3'lerin çalıştırılması ve Kızılelma'nın uçabilmesi adına şu anda hummalı bir çalışma var. Tabii terörle mücadelede de siz diğer ülkelerle olan angajmanlarınızda da savunma sanayinizin geldiği nokta Türk ordusunun güç çarpanı olarak caydırıcılığının göstermesi açısından çok önemli. bugün Türkiye söz sahibi ise tüm bu kendi etrafında, ki bir ateş çemberinin içerisinde yaşıyoruz. Her yerde iç savaşlar var, vekaletler savaşı var, doğrudan konvansiyonel savaşlar yaşanıyor. Burada sen kendi istikrarını koruyabiliyorsan, toprak bütünlüğünü savunabiliyorsan, sana karşı hamle yapan terörle örgütlerini elimine edebiliyorsan ve dünyaya artık silah satabiliyorsan, bu anlamda savunma sanayinin gerçekten çok belirleyici olduğunu görüyoruz. İşte terörle mücadelede de genel konseptte Türkiye'nin elde ettiği başarı bu anlamda, özellikle PKK terörüyle mücadelede, ki örgüt şu anda tarihin en zayıf noktasına getirildi. Suriye'deki PYD-YPG'yi izole edersek, Türkiye'nin içerisinde artık neredeyse terörist unsur kalmadı, eylem yapamaz konuma geldiler. Irak'ta muazzam bir baskı altındalar, hareket edemez noktalar. Suriye'de ise Amerikan nüfusu altında ancak var olabilen bir yapı var karşımızda. Dolayısıyla bu noktaya gelinmesinde güçlü siyasi irade, tam sağ baskı dediğimiz yeni proaktif, yeni paradigma, yeni doktrin ve aynı zamanda savunma sanayinde geldiğimiz tabii nokta çok belirleyici diye düşünüyorum açıkçası.
Hocam, savunma sanayindeki yaşanan gelişmeye değindikten sonra aslında son olarak bu SİHA'ların Romanya'ya satılması, artık aslında Türk savunma sanayi ürünlerinin sadece Doğu'da işte veya Afrika'da değil, tabii Ukrayna'yla birlikte aslında Avrupa'ya zaten girilmişti, işte Litvanya'nın dahil yine olması Polonya, vesaire. Yine Polonya'nın dahil olması. Ama Romanya sanırım NATO'daki ikinci ülke mi?
Evet, Polonya'dan sonra.
Polonya'dan sonra yine NATO'daki ikinci ülke oldu. Yani aslında
birçok farklı ülkelerinde talebi var. İngiltere bile şu anda Türk silah sistemleriyle çok yakından ilgileniyor. Rusya'nın aslında talebi vardı. Ya şu anda 30'dan fazla ülke Türkiye silah ihraç etmiş noktada. Ve bir bu kadar ülke şu anda bekliyor.
Unuttuk yine Altay konuda, tankı var hocam mesela. Altay tankının...
Ya tabii onlarca, yüzlerce proje var. Yani milli muharip tüfekten obüs bataryalarına, zırhlı araçlar konusunda Türkiye çok ilerli. Denizde Milgen projeleri. Şu anda SİDA'lar artık Türkiye'nin çok ciddi anlamda ilerlediği bir alan. Yani denizde siz silahlı insansız deniz araçları. Yani SİHA'lara benzer şekilde SİDA'larda da çok etkilisiniz. Yine hava savunma sistemleri, işte bu Hisarlar, Siperler vesaire konusunda Türkiye İlk defa daha önce hiç yapamadığı şeyleri yapıyor ve bunların hepsinde çok iddialı. Aselsan elektronik haberleşme alanlarında inanılmaz başarılı, tüm dünyaya ihracat yapıyor ve bu gittikçe ivmeleniyor ve birkaç yıl içerisinde artık Türkiye ana oyunculardan biri haline gelecek. Şu an birçok alanda zaten birincilikteyiz ve en öndeyiz. Şimdi Milli Muharip Uçak, işte mesela Kaan, 5. nesil bir platformdan bahsediyoruz ve dünyada sadece Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin'in yapabildiği sistemler. Ve şu anda Türkiye onlarla birlikte 4. bir ülke olarak çıktı. Dolayısıyla bunların hepsi çok anlamlı, çok önemli. Türkiye geleceğe taşıyacak. İşte hep diyoruz ya, Türkiye yüzyılı, istiklalin yüzyılı. Gerçekten bunlar Türkiye'yi ileriye taşıyacak. Çünkü siz zor bir coğrafyadasınız. Zor bir coğrafyada askeri açıdan güçlü olmak zorundasınız. Zayıflık gösterdiğiniz an, kırılgan olduğunuz an parçalanmaktan başka sizi bekleyen bir şey yok. Dolayısıyla beka tehditlerini elimine edebilmek, güçlü olabilmek, hem de bundan katma değerli bir şekilde para kazanabilmek, zenginleşebilmek adına savunma sanayi gerçekten çok belirleyici ve Türkiye bu anlamda çok ileri bir noktada. Her geçen yıl çok daha iyi bir şekilde devam edecek diye düşünüyorum, ama arkasındaki o güçlü siyasi iradenin devam etmesi gerekiyor. Yoksa kazanımları bir anda kaybetmek de mümkün.
Hocam, teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok hızlı bir şekilde birçok konu başlığında birlikte olduk, evet, birlikte yorumladık. Türk savunma sanayinde yaşanan önemli gelişmelerle birlikte programımızın bugün de sonuna geliyoruz. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz.
İyi günler diliyorum herkese.
Küresel analiz.